Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf.
Ayrım 14.
Bağdat'taki ayaklanmalar, Askalan isyanı ve Sur direnişinden sonra bir isyan rüzgarı esmeye başlamıştır. İstilacılara ve gevşeklik, hatta ihanetle itham ettikleri birçok Müslüman yöneticiye aynı kini duyan Arapların sayısında artış olmaktadır. Bu durum özellikle Halep'te sıradan bir öfke olmaktan çabucak çıkmıştır. Şehir halkı Kadı İbn el-Haşab'ın yönetimi altında kaderine egemen olmaya karar vermiştir. Yöneticilerini kendileri seçecek ve izlenecek siyaseti onlara bildireceklerdir. Kuşkusuz birçok yenilgi, birçok hayal kırıklığı meydana gelecektir. Frank yayılması sona ermemiştir ve küstahlıkları sınır tanımamaktadır. Fakat artık Halep sokaklarından yola çıkan bir taban unsurunun Arap Doğu alemini yavaş yavaş kapsamasına ve iktidara bir gün doğru, cesur ve kaybedilmiş toprakları yeniden fethedebilecek insanları taşımasına tanık olunacaktır. Halep bu noktaya ulaşmadan önce tarihinin en belirsiz dönemini geçirecektir. 1113 Kasım ayının sonunda İbn el-Haşab, Rıdvan'ın Hisar'daki sarayında ağır hasta olduğunu öğrenince dostlarını toplamış ve müdahale etmeye hazır olmalarını istemiştir. Rıdvan Bey 10 Aralık'ta ölmüştür. Haber duyulunca silahlı milis grupları mahallelerine dağılarak başlıca binaları işgal etmişler ve Rıdvan'ın çok sayıda yandaşını, özellikle de Haşhaş Yün tarikatı mensuplarını yakalayarak Frank düşmanla işbirliğinden ötürü hemen idam etmişlerdir. Kadının amacı iktidarı bizzat ele geçirmek değil de Rıdvan'ın oğlu olan Yeni Bey'i Alparslan'ı babasınınkinden farklı bir siyaset izlemesi konusunda etkilemektir. Çok kekeme olduğundan dilsiz adı takılmış olan bu 16 yaşındaki genç, ilk günler esnasında İbn el-Haşab'ın militanca siyasetini onaylıyor gibidir. Rıdvan'la çalışan herkesi tutuklatmış ve halkın saklamadığı sevinç gösterileri içinde hemen kafalarını kestirtmiştir. Kadı kaygılanmıştır. Genç beye kenti bir kan gölüne çevirmemesini, yalnızca hainleri ibret olsun diye cezalandırmakla yetinmesini tavsiye etmiştir. Erkek kardeşlerinden ikisini, birçok askeri, bazı hizmetkarları ve genelde kendine uymayan kim varsa idam ettirmiştir. Kentliler müthiş gerçeği yavaş yavaş anlamaktadırlar. Bey delidir. Bu dönemi anlayabilmemiz için en iyi kaynak Halepli bir diplomat yazar olan Kemalettin'in bu olaylardan bir yüzyıl sonra o çağı yaşayanların tanıklıklarına dayalı olarak yazdığı Vekainame'dir. Alparslan bir gün emirlerden ve önde gelen kişilerden bazılarını topladı ve onları hisarın içinde yapılmış bir cins dehlizde gezdirdi. "Hepinizin boynunu burada vurdursam ne derdiniz?" "Biz efendimizin emirlerine tabi köleleriz," diye cevap verdiler talihsizler, bir tehdidi bir şakaymış gibi alarak. Ve zaten elinden de bu sayede kurtuldular. Genç delinin etrafı boşalmakta gecikmemiştir. Ona artık yalnızca bir kişi yaklaşmaya cesaret edebilmektedir. Hadım kölesi Lulu, yani İnci. Ama o da hayatından endişelenmeye başlamıştır. 1114 Eylül'ünde efendisi uyurken onu öldürmüş ve tahta Rıdvan'ın 6 yaşında olan başka bir oğlunu çıkartmıştır. Halep anarşinin içine her gün biraz daha batmaktadır. Hisar'da denetimsiz köle ve asker grupları birbirlerini boğazlarken, silahlı şehirliler de yağmacılardan korunmak için kent sokaklarında devriye gezmektedirler. Bu ilk dönemde Antakya Frankleri Halep'i felç eden bu kaostan yarar sağlamanın peşine düşmemişlerdir. Tancred, Rıdvan'dan bir yıl önce ölmüştür ve Kemalettin'in Vekainamesinde Sircar olarak söz ettiği ardılı Sir Roger, büyük çaplı bir harekata girişecek kadar güvene henüz sahip olamamıştır. Fakat bu duraklama kısa süreli olmuştur. Antakya Kontu Roger 1116'da Halep'e giden bütün yolları denetlediğinden emin olarak kendini çevreleyen kaleleri birbiri ardına işgal etmiş ve hiçbir direnme olmadığından Mekke'ye hacca giden herkesten bir vergi almayı da başarmıştır. Hadım Lulu Nisan 1117'de katledilmiştir. Kemalettin'e göre refakatindeki askerler ona bir komplo düzenlemişlerdir. Kentin doğusunda yürürken bunlar birdenbire yaylarını gererek onu hayvan avlayacaklarına inandırmak üzere "Tavşan var, tavşan var!" diye bağırmışlardır. Aslında okla delik deşik ettikleri Lulu'nun ta kendisidir. O ölünce iktidarı başka bir köleye geçmiş, o da duruma egemen olamayarak Roger'den kendine yardıma gelmesini istemiştir. Bunun üzerine anlatılamaz bir kaos çıkmıştır. Frankler kenti kuşatmaya hazırlanırlarken askerler hisarın denetimi için aralarında dövüşmeye devam etmektedirler. İbn el-Haşab bu durumda vakit kaybetmeden harekete geçmeye karar verir. Kentin önde gelen kişilerini toplar ve sonuçlarının ağır olacağı sonradan görülecek bir tasarı sunar. Onlara Halep'in bir sınır kenti olarak Franklere karşı cihadın öncüsü olması gerektiğini, bu yüzden yönetimin güçlü bir emire ve belki de bizzat sultana bırakılması gerektiğini söyler. Böylece kent kendi kişisel çıkarlarını İslamiyetinkilerin önüne geçiren yerel bir beyin oyuncağı olmayacaktır. Kadının önerisi onaylanır. Ama çekinceler de vardır. Çünkü Halepliler bağımsızlıklarını kıskançlıkla korumak istemektedirler. Daha sonra muhtemel adaylar gözden geçirilir. Sultan, artık Suriye'den söz edildiğini duymak bile istememektedir. Tuğtekin, belli bir çapı olan tek Suriyeli hükümdardır ama Halepliler bir Şamlı'yı asla kabul etmezler. Bunun üzerine İbn el-Haşab Mardin valisi olan bir Türk emirini Ilgazi Bey'i önerir. Her zaman örnek alınacak bir şekilde davranmamıştır. Bundan 2 yıl önce sultana karşı İslam-Frank ittifakını tutmuştur ve ayyaşlığıyla ünlüdür. İbn el-Kalanisi, Ilgazi şarap içtiğinde günlerce avanak avanak dolaşıyor, bir emir veya talimat vermek üzere aklını toplayamıyordu demektedir. Fakat sade bir asker bulmak için çok aramak gerekmektedir. Ve İbn el-Haşab, Ilgazi'nin cesur bir savaşçı olduğunu, ailesinin Kudüs'ü uzun zaman yönettiğini ve kardeşi Sökmen'in Franklere karşı Harran zaferini kazandığını ileri sürer. Çoğunluk sonunda onun görüşüne katılır, Ilgazi davet edilir ve 1118 yılında Halep kapılarını ona bizzat kadı açar. Emirin ilk işi Rıdvan'ın kızıyla evlenmek olur. Bu hareket yeni efendi ile kent arasında birlik kurulduğunu simgelemekte ve aynı zamanda yeni efendinin meşruluğunu belirlemektedir. Ilgazi birliklerini çağırır. Frank istilasının başlamasından 20 yıl sonra Kuzey Suriye'nin başkenti ilk kez dövüşmek isteyen bir öndere sahip olmuştur. Sonuç Şimşek hızıyla gelir. 28 Haziran 1119'da Halep Efendisi'nin ordusu iki kentin ortasındaki Sarmeda Ovası'nda Antakya ordusuyla karşılaşır. Kum taşıyan sıcak ve kuru bir rüzgar olan Hamsin savaşçıların gözlerine doğru esmektedir. Kemalettin sahneyi şöyle anlatmaktadır. Ilgazi emirlerine cesurca çarpışacaklarına, iyi tutunacaklarına, geri çekilmeyeceklerine ve cihat için hayatlarını feda edeceklerine yemin ettirdi. Sonra Müslümanlar küçük dalgalar halinde yayıldılar ve geceyi geçirmek üzere Sir Roger'in birliklerinin yanına üstlendiler. Frankler gün doğarken kendilerini dört bir yanda çevirmiş olan Müslümanların sancaklarının aniden üstlerine geldiğini gördüler. Kadı İbn el-Haşab beyaz kısrağın üzerinde mızrağı elinde ilerledi ve bizimkileri çarpışmaya itti. Onu gören askerlerden biri aşağılayıcı bir sesle bağırdı. ''Memleketimizden bir sarıklıyı izlemek için mi geldik?'' Fakat kadı askerlere doğru yürüdü, saflar arasında dolaştı ve güçlerini harekete geçirmek ve morallerini yükseltmek için onlara öylesine bir nutuk çekti ki adamlar duygulanıp ağladılar ve ona hayran oldular. Sonra her bir cepheden aynı anda yüklenildi. Oklar bir çekirge bulutu gibi uçuyorlardı. Antakya ordusu yok edilmiştir. Bizzat Sir Roger de kafası burun hizasından yarılmış olarak cesetlerin arasında yatmaktadır. Zaferi bildiren haberci Halep'e Müslümanların Ulu Cami'de saflar halinde öğle namazını bitirdikleri sırada ulaştı. Bunun üzerine batı tarafından büyük bir bağırtı duyuldu ama hiçbir savaşçı kente ikindi namazından önce dönemedi. Sayfa 131. Halep zaferini günlerce kutlar, şarkılar söylenir, içilir, koyunlar kesilir. Askerlerin getirdikleri sancaklara, fafa zırhlarına, örme vücut zırhlarına veya fakir bir esirin kellesini kesilmesine itiş kakış bakılır. Zenginler kurtarmalık karşılığı geri verilmektedir. Meydanlarda Ilgazi'nin onuruna irticalen söylenilen destanlar dinlenir. Allah'tan sonra sana güveniriz. Halepliler yıllardan beri Bohemo'nun, Tancred'in, sonra da Roger'in yarattığı dehşet içinde yaşamışlardır. İçlerinden çoğu sonunda Trablus'taki kardeşleri gibi ölüm ile sürgün arasında seçim yapmaya zorlanacakları anı bir kadermiş gibi beklemeye başlamıştır. Sarmeda zaferi ile birlikte kendilerini yeniden doğmuş gibi hissetmektedirler. Ilgazi'nin zaferi Arap aleminde heyecan yaratmıştır. İbn el-Kalanisi geçmiş yıllarda İslam'a hiç böyle zafer nasip olmamıştı diye aykırmaktadır. Bu aşırı sözler Ilgazi'nin zafer kazanmasından önce hüküm sürmekte olan aşırı moral bozukluğunu açıklamaktadır. Nitekim Franklerin küstahlığı saçmalık boyutuna ulaşmıştır. 1118 yılının Mart başında Kral Boduan tam tamına 216 şövalye ve 400 piyade ile Mısır'ı istilaya kalkışmıştır. Bu az sayıdaki adamıyla Sina'yı geçmiş, Farama kentini hiçbir direnmeyle karşılaşmadan işgal etmiş, Nil kayıtlarına kadar ulaşarak İbn el-Esir'in alaylı bir şekilde belirttiği üzere burada yıkanmıştır. Eğer aniden hastalanmasaydı daha da ileri gidecekti. Filistin'e olabildiğince çabuk geri götürülmüş, yolda Sina'nın kuzeydoğusundaki El-Ariş'te ölmüştür. Baduva'nın ölümüne rağmen El-Efdal bu yeni aşağılamanın üstesinden hiçbir zaman gelemeyecektir. Denetimi çabucak kaybedecek, 3 yıl sonra Kahire sokaklarından birinde katledilecektir. Frank kralının yerine de kuzeni Edessa kontu 2. Boduan geçecektir. Sina boyunca yapılan bu görkemli akıdın hemen arkasından gelen Sarmeda zaferi, bir intikam ve bazı oyuncular açısından da yeniden fethin başlangıcı olarak gözükmektedir. Ilgazi'nin artık ne hükümdarı ne de ordusu olan Antakya'nın üzerine vakit geçirmeden yürümesi beklenmektedir. Zaten Frankler de bir kuşatmayı karşılamaya hazırlanmaktadırlar. İlk kararları kentte oturan Süryani, Ermeni ve Rum Hristiyanları silahsızlandırmak ve evlerini terk etmelerini yasaklamak olmuştur. Çünkü onların Haleplilerle ittifak yapmalarından kaygı duyulmaktadır. Nitekim Batılılar ile onları ibadet usullerini küçümsemek ve kendilerine kendi kentlerinde en aşağılık işleri vermekle suçlayan Doğulu dindaşları arasında gerilim çok yüksektir. Fakat Franklerin aldıkları tedbirler işe yaramamıştır. Ilgazi avantajının meyvelerini toplamayı hiç düşünmemektedir. Dut gibi sarhoş olup yerlerde sürünmekte, Rıdvan'ın eski sarayından hiç çıkmayarak sürekli zaferini kutlamaktadır. Mayalanmış içkileri devire devire sonunda aşırı ateşlenir. Ancak 20 gün sonra iyileşecektir. Yeni kral 2. Baduvan'ın komutasındaki Kudüs ordusunun Antakya'ya vardığını tam bu sırada öğrenecektir. Alkolün tükettiği Ilgazi başarısından yararlanmayı bilemeden 3 yıl sonra ölecektir. Halepliler ona Frank tehlikesini kentlerinden uzaklaştırdığı için şükran duyacaklar ama ölümüne hiç üzülmeyeceklerdir. Çünkü bakışları çoktan onun yerine geçen Belek'e yönelmiştir. Bu olağanüstü adamın adı bütün dillerde dolaşmaktadır. Ilgazi'nin öz yeğenidir ama tamamen başka bir hamurdan biridir. Birkaç ay içinde Arap dünyasının taptığı kahraman haline gelecek, başarıları camilerde ve meydanlarda kutlanacaktır. Belek 1122 Eylül'ünde parlak bir baskınla Edessa kontluğunda 2. Baduvan'ın yerine geçmiş olan Joselin'i yakalamayı başarır. İbn el-Esir'e göre onu bir deve derisine sardı, bunu diktirdi. Sonra kurtarmalık ödeme tekliflerinin hiçbirini kabul etmeyerek onu bir kaleye kapattı. Antakya Prensi Roger'in kaybından sonra ikinci bir Frank devleti daha önderinden yoksun kalmıştır. Kaygılanan Kudüs kralı kuzeye bizzat gelmeye karar verir. Edessalı şövalyeler onu Joselin'in yakalandığı yere, Fırat kıyısındaki bataklık bir bölgeye götürürler. İkinci Baduvan küçük bir keşif turu atar, sonra geceyi geçirmek için çadırların kurulmasını emreder. Ertesi sabah Doğulu hükümdarlardan öğrendiği en sevdiği spor olan doğanla avlanmak üzere erkenden kalkar. Sessizce yaklaşmış olan Belekli adamları tam bu sırada kampı kuşatırlar. Kudüs kralı silahlarını atar. O da esir edilmiştir. Başarılarının saygınlığıyla halelenen Belek 1123 Haziran'ı da Halep'e muzaffer bir giriş yapar. Ilgazi'nin izinden giderek önce Rıdvan'ın kızıyla evlenir. Sonra bir an bile kaybetmeden ve hiçbir başarısızlığa uğramadan kent civarında Franklerin elinde bulunan yerleri düzenli bir şekilde geri almaya başlar. Bu 40 yaşındaki Türk beyinin askeri becerisi, kararlılığı, Franklerle hiçbir uzlaşmaya yanaşmaması, sade bir hayat sürdürmesi kadar ard arda elde ettiği zaferler de onu diğer Müslüman hükümdarların vasatlığından ayırmaktadır. Franklerin krallarının esir düşmesine rağmen yeniden kuşattıkları Sur kenti, onu Tanrı'nın gönderdiği kurtarıcı olarak görmekle başı çekmektedir. Savunucuların durumu 12 yıl önceki muzaffer direnişleri sırasında olduğundan daha nazik gözükmektedir. Çünkü Batılılar bu kez deniz denetimini ele geçirmişlerdir. Nitekim 120'den daha fazla teknesi olan büyük bir Venedik donanması 1123 ilkbaharında Filistin kıyıları açıklarında belirmiştir. Daha gelir gelmez Askalan açıklarında demirlemiş olan Mısır donanmasını gafil avlayarak yok etmeyi başarmıştır. Venedikliler Şubat 1124'te Kudüs'le ganimetin nasıl paylaşılacağına ilişkin bir anlaşma imzaladıktan sonra Sur limanını ablukaya almışlar. Bu arada Frank ordusu da kentin doğusunda kamp kurmuştur. Demek ki kuşatma altındakilerin geleceği parlak gözükmemektedir. Kuşkusuz Surlular inatla dövüşmektedirler. Örneğin bir gece çok iyi yüzme bilenlerden oluşan bir grup limanın girişini tutan bir Venedik gemisine ulaşmayı ve onu kente kadar çekmeyi, sonra da silahlarını söküp tahrip etmeyi başarmıştır. Fakat böylesine parlak eylemlere rağmen başarı şansları düşüktür. Fatımi ordusunun perişan olması deniz yolundan yardım gelmesini olanaksız kılmaktadır. Öte yandan içme suyu sağlamak zorlaşmaktadır. Surun en zayıf yanı surlarının içinde su kaynağının bulunmamasıdır. Su barış zamanında dışarıdan bir kanal şebekesiyle gelmektedir. Savaş durumunda ise kent sarnıçlarına ve küçük kayıklarla yapılan yoğun bir su taşımacılığına güvenmektedir. Ancak Venedik ablukasının sıkılığı bu yolu engellemektedir. Eğer kıskaç gevşemezse birkaç ay içinde teslim olmak kaçınılmaz hale gelecektir. Olağan koruyucuları olan Mısırlılardan hiçbir şey beklemeyen savunucular günün kahramanı Belek'e yönelirler. Emir o aralar Halep bölgesindeki kalelerden biri olan ve bağımlılardan birinin isyan çıkardığı Menbiç yani Hieropolis kalesini kuşatmış durumdadır. Kemalettin'in anlattığına göre Belek surluların çağrısı kendine ulaşınca kuşatmayı sürdürme işini yardımcılarından birine devrederek hemen surun yardımına koşmaya karar verir. 6 Mayıs 1124'te yola çıkmadan önce son bir teftiş yapar. Halepli Vakanüvis şöyle sürdürmektedir. Başında kafa zırhı ve kalkanı elinde olduğu halde Belek mancınıkların kurulacakları yeri belirlemek üzere Menbiç kalesine yaklaştı. Emirlerini verirken surlardan atılan bir ok sol köprücük kemiğine saplandı. Oku kendi çıkardı ve üzerine küçümseyerek tükürerek bu darbe bütün Müslümanlar için öldürücü olacak diye mırıldandı. Sonra son nefesini verdi. Doğruyu söylüyordu. Ölüm haberi sura ulaştığında halk cesaretini kaybetmiş ve artık yalnızca teslim koşullarını konuşmaktan başka bir şey düşünemez hale gelmişti. İbn el-Kalanisi'nin aktardığına göre iki sıra askerin arasında kentten çıktılar. Frankler onları rahatsız etmediler. Bütün asker ve siviller kenti terk etti. Orada yalnızca sakatlar kaldı. Sürgünlerden bazıları Şam'a gitti, diğerleri ülkeye yayıldı. Kan dökülmesi engellendiyse de surluların müthiş direnmesi gene de aşağılanma içinde sona ermiştir. Belek'in kaybının sonuçlarına bir tek onlar maruz kalmayacaklardır. Halep'te iktidar Ilgazi'nin oğlu Timurtaş'a geçmiştir. 19 yaşındaki bu genç adam İbn el-Esir'e göre vaktini yalnızca eğlenceyle geçiriyordu ve doğduğu yer olan Mardin'e gitmek için Halep'ten ayrılmakta acele etmişti. Çünkü Suriye'de Franklerle çok fazla savaş olduğunu düşünmekteydi. Başkentinden ayrıldığından memnuniyetsizlik duymayan beceriksiz Timurtaş, Kudüs kralını 20 bin dinar karşılığında salıvermekte de acele etmiştir. Ona hilatler altın bir başlık ve süslü çizmeler armağan etmiş, hatta Belek'in onu esir ettiği gün aldığı atını bile geri vermiştir. Hiç kuşkusuz bir hükümdara yakışan bir tutum ama bu tamamen sorumsuzcadır. Çünkü Baduan serbest kalmasından birkaç hafta sonra kenti ele geçirmeye iyice kararlı bir şekilde Halep önlerine gelmiştir. Kentin savunulması tamamen İbn el-Haşab'a kalmıştır. Onun da yalnızca birkaç yüz silahlı adamı vardır. Kentinin etrafında binlerce savaşçının toplandığını gören kadı, Ilgazi'nin oğluna bir haber gönderir. Haberci hayatı pahasına düşman hatlarından geçer. Mardin'e varınca emirin divanına çıkar ve ona Halep'i terk etmemesi için ısrarla yalvarır. Fakat korkak olduğu kadar yüzsüz de olan Timurtaş, yakınmalarına sinirlendiği haberciyi hapse attırır.
Ayrım sonu.